Ayrım 34.
43. gün, Limni. Yüzbaşı Ringwinston saatine baktı. Kiliseye yetişemem ama son törene katılabilirim dedi. İçinde büyüyen bezginlikten kurtulmak için tayyareyi kendi haline bıraktı, kollarını açıp geriye doğru esnetti. Seyrek bulutların arasından çıkarken daha aşağılarda İmroz açığından V düzeninde Limni adasına uçan ince uzun kırmızı gagaları denizin mavilliklerinde kesik çizgiler oluşturan flamingolara baktı. Kuşlar evlerine dönüyor ya biz diye bağırdı. Sesini kim duyacak gökyüzü denen bu ıssızlıkta. Motorun tek düze uğultusunu duymaktan usanmış, uykusunu açmak üzere sağa sola bakınır olmuştu. Aslında uykusu falan yoktu. Dönüp dolaşıp aklına takılan cuma gününden kurtulmak istiyordu da bir türlü başaramıyordu. İnsanlar karada savaşırken bulundukları siperi ve ateş ettikleri yeri görür. Denizde de öyle değil mi? Ne var ki havada savaşınca her yanı görürsün. En azından altındaki kentleri, köyleri, boğazları ve dalaştığın tayyareleri. Vurursun, vurulursun, kaçarsın, kaçırırsın. Gün olur unutursun ama hemen değil. İki gün önce İstanbul üstünde karşılarına çıkıveren o çılgın Türk pilotunu hemencecik unutmak kolay değil. Cuma gecesi Mondros hava üssüne döndüklerinde önden gelen tayyarenin tüfekçisini ve pilotunu Britannica hastane gemisine kaldırıldıklarını öğrenince gemiye çıkmışlar ve doktorlarla görüşmüşlerdi. Ağır yaralıydı arkadaşları. Çarpışma çok ama çok yıpratıcıydı. Sinirleri paramparça olmuş uyuyamamışlardı. Mudros'tan Fanaraki kumsalını dek birkaç kez gidip gelmişlerdi. Savaş sonrası yaşamları üstüne kurdukları düşlerini birbirlerine anlatıp durmuşlardı. İkisi de biliyordu ki asıl konuşmak istedikleri İstanbul çarpışmasıydı. Ama sözü İstanbul'dan uzak tutuyorlardı. Hemşirelerin Fransız kampında düzenleyecekleri partiyi konuşuyorlar, kızların saçı gözü derken kalçalarından söz ediyorlardı. Havuli kumsalının üst yanında yaşlı eğri büğrü incir ağaçları arasında uzanan yoldan yukarı yürürken, karşıdaki tepede bir kuleyi andıran yel değirmeninin hemen arkasında lacivert geceyi ağartmaya başlayan güneş ışıyordu. Yerde parıldayıp duran teneke kutuya bir tekme savurup 3 saattir sürdürdükleri bu kaçkın konuşmalara bir son verivermişti. Albatros'un pilotu o muydu acaba? Bu soruyla içindeki sıkıntı birden dağılmış ve kendi sorusunu yine kendi yanıtlamıştı. Güneş gözünü alsın diye batıya yöneldiğimizde arkamızdan değil de yandan dalış biçimine bakılırsa o olmalı. Belki o değildir, aradan en az 5 yıl geçti. Bir pilot ilk uçuşlarını unutabilir mi? Rick, ben bir pilot değil, uçuş fotoğrafçısıyım, nereden bileyim? Benim anımsadığım ilk uçuş yere inene dek gözlerimi açamadığım uçuştur. Her neyse, demek işin içinde bir eski arkadaşla vuruşmak da varmış. İyi günlerdi o günler. O İstanbul'dan, ben Ontario'dan gelmiştik Bristol'e. Daha ilk günlerde anlamıştık arkadaş olacağımızı. Heyecanlı bir adamdı. Sınıftaki derslerden sıkılırdı. Şakalaşır gibi yumuşak bir dille konuşurken birden ciddileşir, kendi dili Türkçenin vurgusuyla sertleştirdiği Fransızcasıyla çatapat konuşmaya başlar ve en iyi dersin uçmak, yine uçmak olduğunu savunur dururdu. Çok ilginç biri olmalı. Evet, öyle bir adamdı. Bir keresinde uçuş rotamızı Cardiff'ten doğuya çevirmiş ve Avon Irmağı'nın Bristol Körfezi'ne boşaldığı ağzın 2-3 mil uzağındaki Yeşil Vadi'ye uçmuştuk. O tam vadinin üstündeyken birden aşağıya dağılmış ve yamaçta koyunlarını toparlamaya çalışan çobanın üstünden geçerken aşağıya bir sigara paketi atmış ve el sallayıp yükselmişti. Onu yukarıdan izlerken yüreğim duracak sanmıştım. Acemilik de hem de ilk uçuşta yapılacak iş değil. Dur dinle, Bristol'deki okula indiğimizde böyle uçmanın disiplin dışı olduğunu söyledim. Rapor edildi mi? Nereye? Ne dedi biliyor musun? Gülmeye başladı. Ve sen yurdunu özlemez misin? Çoban ve koyunlar doğduğum yerleri anımsatıyordu. İnip bir bakayım diye düşündüm, bir selam vermek geldi aklıma dedi. Belli etmezdi ama evini yurdunu çok özlediği anlaşılıyordu. Uçuş raporumda o satırı atladım. Dün de öyle dalmıştı. Evet ama aramızdan kayıp giderken başının bir yana düştüğünü görür gibi oldum. Kahretsin Rick, bak ben bunu anlayamıyorum. Osmanlılar ateşkes anlaşması için yola çıkıyorlar ve biz aynı gün İstanbul'u bombalamaya gidiyoruz. Ve iki arkadaşımızı yitiriyoruz. Belki uçuş okulu arkadaşımı ellerimle vurdum. Bu sözler üstüne birden susup kalmışlardı. Yel değirmeninin yanındaki kayaya oturmuşlar ve Mudros limanının koyu mavi sularında demir almayı bekleyen kurşunlu renkli savaş gemilerini ve onların arasından süzülen sünger avcılarının teknelerini izlemişlerdi bir süre. Eva Jelistria kilisesinin çan sesini duyunca hiç konuşmadan aşağı yürümüşlerdi. Limanda binlerce yeni asker sessizce sıraya giriyor, çarşı caddesinden geçerek Kalliopi yolundaki çadırlı kampa yürüyorlardı. Öğleye doğru Kraliyet Hava Kol Ordusu kumandanı Albay Gorson ikisini çağırmış ve Osmanlı görüşmecilerin İzmir'den yola çıktığını, Midilli adasının Yere limanında bekleyen Liverpool zırhlısına geçip Mudros'a geleceklerini, havadan güvenlik sağlamanın iyi olacağını söylemişti. Bir süre Midilli üstünde dolanıp durmuşlardı. Osmanlıların gemisi görünürlerde yoktu. Daha sonra Limni'ye dönmüşler ve yakıt aldıktan sonra tek başına havalanmıştı. Anlatıldığına göre Liverpool zırhlısı beklemeyi bırakmış ve denize açılarak onları açıkla karşılamaya gitmişti. İşte buna akıl erdirememişti. Madem ki savaş bitiyordu, neydi bu acele? 2-3 saat gecikme olsa ne olurdu sanki? Liverpool zırhlısı konuklarıyla adaya yaklaşırken havadan izlemeye başlamıştı. Ama saat 8'i geçince hava karardığından üsse inmek için dönmek zorunda kalmıştı. Osmanlı heyetinin başkanı Rauf Bey, Agamemnon zırhlısında Amiral Kartorp ile özel bir görüşme yaparken pilot arkadaşlarıyla limandaki meyhaneye inmişti. Büyük savaş bitiyordu, herkes mutluydu. Biraların biri gidiyor, biri geliyordu. Akşam yemeğini kıyıda yerlerken arkadaki masada Albay Gorson ve Yunan Bahriye kumandanı Moraitiris'in masalarından kahkahalar yükseliyordu. Yunan kumandanı elindeki kadehi birbiri ardına koyu kırmızı sert Libni şarabıyla dolduruyor, yas su diyerek bir dikişle deviriyordu. Bir sonraki kadehte Türklerin başında deniz kahramanı dedikleri bir miralay bulunması ve zaferimizin altına imza atması ayrı bir mutluluk kolonel deyip gülmeye başlayınca, çevre masalarda savaşın sona ermesinin verdiği keyifle söyleşenler susuvermişlerdi. Bir süre sonra masalardaki söyleşiler fısıltıya dönmüştü. Pazar günü başlayacak görüşmeler üstüne birbirini tutmayan şeyler söylenip duruyordu. Bazı masalarda ise tartışmalar ideolojik içerikle derinleşiyordu. Yavaş yavaş başlayan demokrasi tartışmaları daha sonra keskin görüş ayrılıklarıyla sertleşiyordu. Gece yarısını bulmuşlardı. Takiyerkes kilisesinin aşağısında karanlık sularda oynayan ay ışığını izlemek üzere zeytin ağaçlarının arasındaki küçük masalara çöken genç subayların sözleri savaşın sonunu dışa vurur türdendi. Bu bir ateşkes olmayacakmış. Yunanlar diyorlar ki 2 gün içinde Akdeniz kıyılarından Asya Minor'a çıkılacakmış. Hatta Dardaneli geçip Konstantinopol'e girilecek. Olur mu öyle? 3 hafta oldu. Almanlarla anlaşma yapılalı. Almanya topraklarına girdik mi? Hem İstanbul'a nasıl girecekler? 3 yıl savaştık. Daha Dardaneli geçip Marmara'yı göremedik. Boğaz mayın tarlası. Kıyılarındaysa obüs bataryaları yolumuzu gözlüyor. Fransız aksanlı kırık bir İngilizce ile konuşan denizcinin gerilerden gelen sesi belki de işin aslını açıklayıvermişti. Madame et Monsieur, Osmanlı delegasyonunu zırhlılarımızın arasından geçirdik ve Yunan limanına soktuk. Bunu boşuna mı yaptık sanıyorsunuz? Osmanlılar konuşma aralarında dışarı baktıklarında hep zırhlılarımızı görecekler. Güvertede dolaşırken göz ucuyla tayyarelerimize, kıyıya çıkan taze kuvvetlerimize bakacaklar. Bu kadarı ancak Paris operasında olur yani. Osmanlı delegasyonu bugün akşam Agamemnon'a çıkarken askeri bandoyla karşılanmadı mı? Kibarlıktan mı çalındı maçlar? Madame Monsieur, Marseillaise çalınsaydı belki anlarlardı ama şu İskoç mızıldanmasını bayram karşılaması sanmışlardır. Bu son sözlerle ortalık karışmış, konuşmalar Fransız-İngiliz çekişmesine dönmüştü. Bunu fırsat bilen Fransız denizci gizemli bir hava yaratmak için şanson söyler gibi yükseltmişti sesini. Osmanlı Sultanı bir ay önce rica etmiş, biz demiş Avrupa medeniyetine güveniyoruz. Bununla kalmamış, askerimizi azaltmayı, boğazı açmayı da kabul ediyoruz da demiş. Subaylar bu sözler üzerine yeniden neşelenmişler ve gelecek güzel günler için bardaklarını tokuşturmaya başlamışlardı. Limni adasına yukarıdan bakıldığında birbirine zorla yapıştırılmış gibi eğreti duran kahverengi, gri renkli çıkıntılar ve seyrek yeşillikler, bunlar arasına ortadan girip karayı birbirinden kopartmak isteyen mavi sular ve limandan çıkıp bu maviliği beyaz bir köpükle yararak Akdeniz'in güneyine ilerleyen İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemileri. Sabahın köründe çıktıklarına göre Fransızın akşam söylediği doğru olmalı. Bunlar Asya Minör kıyılarına yanaşacağı benziyor. Tayyareyi koyun karşısına yöneltti. Athos dağının eteklerindeki kalenin üzerinden adanın en büyük kenti Castro'nun altın renkli kumsalını boyamaya niyetlenmiş koyu mavilik, yer yer yukarıdan sulu boya damlatılmış gibi açık maviyle, hayır daha çok açık yeşille lekeleniyor. Söz vermiştim diye söylendi. Savaş biter bitmez şu arkadaki düzlüğe inip kendimi mavi mürekkebin içine atacaktım. Tıpkı kendilerini denize atarak kayıplara karışan Mudroslu kadınlar gibi. Öfkeli yer kürenin derinliklerinden kaynayarak maviliklerin üstüne çıkan yanar dağlardan geriye bir kalıntıdan başka bir şey olmayan bu çıplak adanın öyküsünü uyduranlar, onun gün gelip tarihin en kanlı savaşında en büyük cehennem ateşini taşıyan gemilerine korunak olacağını düşünmemişlerdir. Çoğunun yaşları 16-18 arasında değişen yüz binlerce uzak diyar çocuğunun adanın çıplak bağrında bir iki hafta dinlenme fırsatı bulamadan karşı kıyılarda hiç tanımadıkları, huyunu suyunu bilmedikleri aynı yaşta delikanlıları öldürmeye ve ölmeye yollanacağını da bilemezlerdi kuşkusuz. Mitolojileri tarih yerine koyanlara acı bir ibrettir bu gerçek cehennem. Nereden de geliyordu aklıma bu garip düşünceler? Kum çöllerinde dolaşanlar susayınca yeşil palmiyeler arasında su göletleri görürlermiş. Ya havadaki çölde uçanlar ne görür? Onlar yer kürenin ve insancıkların öyküsünü görür. Adanın efsanesi de ateşle başlıyor. Baba tanrısı Zeus ateş tanrısını cezalandırmış. Aşağılardaki Mosiklos dağına fırlatmış onu. Tanrı Dionysos'un oğlu kral Toa ise adalılardan Mirina'ya tutulmuş ve onunla evlenmiş. Bir kızları olmuş, adını İpsipilli koymuşlar. Akdeniz efsanelerinde bir erkekle bir dişi arasında ne zaman sevda ateşi tutuşsa, Afrodit işe karışır ve öfkeyi sevdaya kardeş ediverir. Neden böyledir? Belki Afrodit'in uçarılığındandır, belki de Afrodit erkeklerle ilk yatma hakkını kendinde gördüğündendir. Afrodit insanlık tarihinin hiç eskimeyen en etkili cezasını kesmiş ve adalı erkeklerin kadınlarıyla sevişmelerini yasaklamış. Ne ki ceza erkeklere kesilmiş ama acı çeken kadınlar olmuş. Daha gün doğmadan tapınakta toplanmış kadınlar el ele tutuşmuşlar, yamaçtan aşağıya koşmuşlar ve kendilerini dik yarlardan denize atmışlar. Çok zamanlar geçmiş ama denizden dönen olmamış. Bu işlerin sorumlusu ateş ve demir tanrısı Hephaistos mu, yoksa gözüne kestirdiği de sevişme uğruna kadınları ölüme yollayan şu Afrodit mi diye sorarken gözü yakıt göstergesine takıldı. Dönmeli diye düşündü. Tekli uçuşların en zor yanı da buydu işte. İnsana olmadık öyküler anımsatır, olmadık kararlar verdirir. Hava tutması gibi bir şey. Kraliyet Harp Bakanı Winston Churchill masa üstündeki haritada bir parmağını oradan oraya gezdirirken, tombul, küt parmaklar arasında tütüp duran prosundan dökülen küllerin altında kalan Dardanel'in kaç bin insanın canına bedel olacağını düşünmemiştir kuşkusuz. Aman tanrım, bunu daha önce hiç düşünmemiştim. 4 yıldır uçuyorum da Londra'da harita üstünde hesap yapanları aklıma bile getirmemiştim. Fazıl'ın söylediği de işte buydu. Bristol limanına akşam sisi inerken işaret parmağını masanın üstündeki ıslaklıkta gezdirerek ''Bak Wins, yüzyıllarca güvenli bir yaşam alanı bulabilmek için oradan oraya dolaşıp durmuştur insanoğlu. Maksat ne? Bir yurt edinmek, doğurmak ve soy sürdürmek. Sonra o yurtları savunmak için savaşmışlardır. Ya sonra?'' demişti. Gür kaşlarını çatmış, yeşil sarı kahverengi ışıltılı gözleri ufuklarda yeni yeni öğrenmeye başladığı, kırık dökük İngilizcesini çevreden duyulmasından ürker gibi yumuşak bir sesle ve sonra arkadaşım diye durakladıktan sonra iyice öne eğilmiş, işaret parmağıyla uzun hatlar çizerek, zengin adamlar daha da zengin olmak ister, işte bu arkadaşım deyip susmuştu. Bir an sonra hundred thousands dies demişti, tercümesi yüz binler ölür. İçinde beliren acı birden ürpertiye döndü. Cebinden eldivenini çıkarıp ellerine geçirdi. Aşağıdaki yolun aşağısındaki düzlükte birbiri ardına sıralanmış mezarlara baktı. İşte böyle my friend Fazıl dedi. Sol kanadının üstüne yatarak Avros köyünün üstünden geçti. Mudros kalesinin surlarını altına alarak hava üstüne yanaştı ve alana indi. 2 yıldır uçuş eğitimi verdikleri Yunanlı pilotları Kali diyerek selamladı. Tek kanatlı Brelio'ların bakımını yaparken Yunan pilotların ağızlarında şarkılar eksik değildi. Arada bir geliyoruz Konstantinopoli, geliyoruz Poli Mu diye nakarat tutuyorlar. Agamemnon zırhlısında olup biteni kokusunu almış olmalılar diye söylenerek saatine baktı. İçinden neredeyse 10 oluyor, toplantı başlamıştır. Belki bu akşam anlaşmayı ilan ederler dedi ve koşar adım hangarlara yürüdü. 43. gün, Mudros. Amiral Arthur Kaltorp'un solunda Amiral Seymour, sağında Albay Labens, onun yanında binbaşı Dixon oturmuştu. Labens'ın sağında oturan genç değmet Cormorant önündeki kağıdın başına Agamemnon, October 27, 1918, Sunday First Session, 09 AM yazdı. Yuvarlak masada amiralin tam karşısında Miralay Hüseyin Rauf, onun sağında 8. Ordu Kurmayı Yarbay Sadullah, solunda Hariciye Müsteşarı Reşat Hikmet oturmuştu. Reşat Hikmet Bey'in yanında oturan ve bakışlarında endişe eksik olmayan Ali Fuat Bey, toplantı notlarını yazmak üzere kağıtlarını düzeltip sağ üst köşeye tarih yazdı. Mudros, 27 Teşrin 1334, Pazar 1. Celse diye yazdı. Amiral Kaltorp, Londra'dan aldığı yetki telgrafını gösterdikten sonra Amiral Seymour'un danışman olarak bulunduğunu belirtti. Önündeki dosyayı açtı ve öksürerek boğazını temizledi. Sesi kibar ama soğuktu. Baylar, süreden kazanmak için hükümetin bir ateşkes anlaşma metni hazırladı. Hükümetin bu anlaşma taslağının ilk 4 maddesinin tartışma dışı olmasını istemektedir. Şimdi nazik izinlerinizle maddeleri sırasıyla okuyacağım. Her madde üstünde ilk görüşlerimizi kısaca belirtirsek süreden kazanırız. Osmanlı heyetindekiler şaşkınlığa uğradılar. Yol boyu kurdukları gibi başlamıyordu görüşmeler. Hüseyin Rauf Bey'in cebindeki hükümet önerileriyle ve İngiliz önerileriyle başlayıp karşılıklı maddeler öne sürdüreceklerini umuyorlardı. Bir an kıpırdadılar ama başkanları Hüseyin Rauf Bey bir şey söylemeyince amiral kaşlarını hafifçe kaldırarak karşısındakilere şöyle bir baktı ve ilk maddeyi okudu. Karadeniz'e girişim sağlanması için Çanakkale ve Karadeniz boğazlarının açılması, boğazlardaki savunma yerlerinin müttefiklerce işgal edilmesi. Amiral Seymour Osmanlı heyetinin ilk tepkilerini anlamak için göz ucuyla heyet başkanı Bahriye Miralay'ı Hüseyin Rauf Bey'e bir baktı. Heyet çok sakin görünüyordu. Hüseyin Rauf Bey iki elini masaya koymuş, yüzünde duygularını dışa vurmayan bir durgunlukla dinliyordu. Amiral maddeyi okumayı bitirince tek düze bir sesle görüşünü bildirdi. Boğazlardan geçiş serbest olabilir. İşgal edilmesi ise devlet-i âliyenin iç işlerine karışmak manasına gelir. İstenirse savunma yerleri itilaf delegesince denetlenebilir. Amiral yanıtlayacağı anda Mudros limanda demirlemiş zırhlılardan birinin boğuk ve güçlü düdük sesi onu susturdu. Ses kesilince ince bıyıklarının altından gülümsedi. Sesi İngiltere Akdeniz filosu kumandanının değil de bir İskoç çatasında yeşil kırlara dalıp çay içerlerken konuğunu incitmekten korkan bir lordun yumuşak renksiz sesine benziyordu. Müttefikler savaşın sonunu ve geleceği düşünmek durumundadır. Koşullar değiştiğinde hükümetiniz iktidarda kalmayabilir. Seymour bu onları sarsacak diye düşündü. Öyle de oldu. Sadullah Bey başını hafifçe çevirmiş ne oluyor diye sorar gibi Reşat Hikmet Bey'e bakıyordu. Seymour bu durum hiç değişmeyecek diye geçirdi içinden. Çin'den Akdeniz'e dek bu adamlar duygularını saklamayı hiç beceremiyorlar. Amiral de aynı düşünceyi taşıyordu. Sözünün ardını getirmekte gecikmedi. Şimdi bir düşünelim. Yeni kurulacak hükümetiniz ateşkesi tanımayabilir ve hatta savaşı sürdürmeye karar verebilir. O zaman boğazlarda güvenliği sağlamak gerekir. İşgal edersek bunu güvence altına almış olacağız. Binbaşı Dixon kaşları çatık, sanki masada konuşulanlarla ilgisi yokmuşçasına durgun, hep aynı noktaya bakıyordu. İlk konuşmalar bundan sonraki maddelerin de kaderini belli edecekti. Dur bakalım ruhsal olarak ne durumdalar diye düşündü. Bu tür zor toplantılarda taktik işte buydu. Karşı taraftakilerin ruhsal durumlarının yanında aralarındaki görüş ayrılıkları bu tür yüklenmeler sonucunda belli olur, direnç noktaları da açığa çıkar. Sadullah Bey bir kurmay olarak Filistin'de 8. Ordu ile yaşadığı bozgunun ruhsal ağırlığını İzmir'de atmış mıydı? İlk sözleri o olumsuz etkinin hala sürdüğünü gösterir türdendi. Hükümetimiz serbest geçişler için teminat versin. İşgal şekil olarak halkın izzeti nefsi meselesidir. Bir an durdu ve askerce bir çözüm önerdi. Maksat emniyet ise topların kamaları alınsın. Teğmen Cormorant gülümsedi. İnanamıyorum. Ne siyasi ne de askeri bir tutum aldılar. İşi halka yıktılar. Al sana ilk kazanç. Amiral bunu kaçırmaz diye düşündü ve önündeki satırın sonuna bir ünlem işareti koydu. Amiral de onu yanıltmadı. Baylar, söz konusu olan halkın gururuysa sizin savunma yerlerinizde Alman subayları ve askerleri de bulunmakta. Hüseyin Rauf Bey amiralin sözünü kesti. Almanlar müttefikimizdir ve onların bulunmasının milli izzeti nefis ile alakası yoktur. Reşat Hikmet Bey işi daha da ileri götürmeye kararlıydı. Fransa topraklarında İngiliz ve Amerikan ordusu neyse bizim topraklarımızdaki Alman kuvvetleri de odur. Amiral başını belli belirsiz iki yana sallarken mırıldandı. Bu denli ciddi ve duyarlı bir sorunun kamuoyu ile ne ilgisi var? Reşat Hikmet Bey işi alttan almaya çalıştı. Bu görüşe göre değişir. Sonraki münasebetlerimizde kolaylık teşkil etmesi bakımından bir çözüm bulunabilir. Amiral sesini biraz yükseltti ama çok değil. Anlıyorum ama hükümetin bu konuda ısrarcı olacaktır. Bir de şöyle düşünelim. 4 yıl bize karşı savaştınız. Bir an durdu, karşısındakilere baktı. Daha 2 gün önce Halep'te savaştınız ve oradaki ordu kumandanınız yeni bir savaşa hazırlanıyor. Trablusgarp'ta birlikleriniz kuşatıldı ama savaşmaya kararlı görünüyorlar. Trakya dağlarında çeteleriniz dolaşıyor demeyi düşündü ama hemen caydı. Sesine yumuşak bir hava verdi. 4 yıl savaştınız ve barış için siz başvurdunuz. Hükümetim tam bir güvenlik sağlanması için işgalde ısrarlı olacaktır. Hüseyin Rauf Bey işin daha baştan bozulacağını sezmişti. Konuyu daha gerçekçi olarak görüşmeye karar verdi. Mr. Amiral, bu işgale umum milletler de iştirak edecek midir? Amiral hemen yanıtladı, evet. İtalyanlar ve Yunanlar, evet. Seymour dudak altından gülümseyerek amirale eğildi ve bir şeyler fısıldadı. Amiral başını anladım der gibi salladıktan sonra Osmanlı heyetine baktı ve savunma yerlerini biz İngiltere olarak işgal edelim. Öteki milletlerin gemileri de İstanbul'da temsilen bulunsun dedi. Seymour yine gülümsedi ve içinden bravo tam zamanında dedi. 8. Ordu Erkan Harp Reisi Sadullah Bey kendisinin de payı olsun ister gibiydi. Yutkundu, hafif öksürerek dikkatleri üstüne çekti. Tipik Fransızcasıyla ve inceliğini gösteren bir sesle konuşmaya başladı. İngiltere'nin görüşlerini anlıyor ve kabul ediyoruz. Biz buraya barış için geldik. Fakat şerefimizin ve gururumuzun korunmasını rica ederim. Sözlerin etkisini anlamak için biraz durduktan sonra kaldığı yerden sürdürdü. Boğazların işgali geçecek gemilerin güvenliğiyle ilgili olduğuna göre biz savunma yerlerini boşaltalım, kullanılmaz duruma getirelim. İşgal olmasın, İngiltere hükümeti bizi anlayacaktır.